Ayrım 32.
Mezarın üzerindeki toprak kımıldanıyor, bir parça toprak sıyrılıp atlıyor mezarın dışına, ürkerek çekiyorum ellerimi. Metrodan indikten sonra koşar adım dünyanın en ünlü müzesi Louvre'a yöneliyoruz. Louvre Müzesi, Denon, Sully ve Richelieu adlı üç büyük galeriden oluşuyor. Üç büyük galeri dedimse bana göre üç devasa müze diyebilirim. Louvre'a girmeden Napoleon Hall denilen inanılmaz büyüklükteki müze girişinde üç ayrı bölüm için kuyruğa girmiş, dünyanın her yerinden gelmiş, her renkte ve tipte insana doya doya bakıyorsunuz. Bu kadar çeşidi bir arada görmeniz bir daha hiç mümkün olmayabilir. Afganlı bir adamın kolundaki Çinli kız, İsveçli bir delikanlının belinden sarmaladığı Hintli bir kadın, Amerikalı yaşlı bir adamın hemen yanında güçlükle ayakta duran 52 yıllık sevgili karısı Susan, benim yanımda sırt çantamı arada bir söylenerek taşıyan 15 günlük cininimin sahibi sevgili kocam, İsrailli bir din adamının eteklerinin hemen dibinde bağırarak konuşan sarı kafalı çocuklara diye bağıran Alman bir anne, sütun bacaklı genç kıza yaslanarak duran ve önündeki arkadaşına Contos Costala Visita di Muzo diyen genç bir İtalyan delikanlısı diye sırayı düzenlemeye çalışan müze görevlisi, dünya üzerindeki en düzgünlüklerden biri oldukları konusunda emin olduğum Rus delikanlısının gişedeki memura yumuşakça bir şeyler anlatması. Şile'nin denizinde yürümeyi, Sümela Manastırı'na tırmanırken yorulmayı, Maşukiye'de derenin yanında üşüyerek balık yemeyi, Kelebek Vadisi'nde bir kelebek gibi uçacağım zamanı hayal etmeyi, Safranbolu evlerinin kenarında kaneviçe yapan gelinlik kızları izlemeyi, Ardahan'daki Çıldır Gölü'ne ayaklarımı sokmayı, Foça'da yok olan fok balıklarına üzülmeyi, Derya'nın uçsuz bucaksız kumsallarında yürümeye çabalayan karette karettaları gözlemeyi, Hasan Keyf'in kahverengiliğinde kaybolmayı seviyorum. Şimdi bunların arasına Paris'te kattım. Yakında daha neleri katacağım gezi listeme kim bilir. Bir yere ait olma duygusuna, oralı olma olgusuna sıkı sıkıya sarılıyoruz. Çünkü bir yere aitseniz çok yeri görme şansınız vardır. Her gördüğüm yerde yeni bir papatya, yeni bir yağmur damlası, yeni bir insan yüzü, yeni bir koku keşfediyorum. Bu keşiflerin beni mutlu ettiğinin de farkındayım. Ben hep mutlu olmalıyım. Belki de beni hayata bağlayan bu mutluluk ütopyası. Kolomb'un gemisinde bir Türk. Hilmi Yavuz. Hilmi Yavuz 14 Nisan 1936 yılında İstanbul'da doğdu. 1954'te Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki öğrenimini yarıda bırakarak İngiltere'ye gitti. BBC Türkçe Yayınlar Bölümünde çalıştı. 1969'da Londra Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdi. Türkiye'ye döndükten sonra çeşitli yayın evlerinde ve ansiklopedilerde çalıştı. Cumhuriyet Milliyet Yeni Ortam, Zaman gazetelerinde ve çeşitli dergilerde bir bölümü Ali Hikmet imzasıyla incelemeler, eleştiriler ve denemeler yazdı. Mimar Sinan Üniversitesi'nde uygarlık tarihi, Boğaziçi Üniversitesi'nde felsefe dersleri verdi. 1989'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın kültür ve sanat danışmanı oldu. İlk şiirleri Dönüm Dergisi'nde yayımlandı. Doğu şiirleriyle 1978 Yeditepe Şiir Armağanı'nı, Zaman şiirleriyle de 1987 Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülünü kazandı. Amerika'nın keşfinde Türklerin Nekerte'de büyük bir rol oynadıklarından haberiniz var mıydı? Bu soruyu soruyorum çünkü Ankara Halk Evi Mecmuası Ülkü'nün Temmuz 1934 sayısında Miralay Albay Abdurrahman imzasıyla yayımlanan bir yazının başlığı Amerika'nın keşfinde Türklerin hizmetidir. Miralay Abdurrahman Bey'in anlattığına göre Kristof Kolomb 1492 yılında Kraliçe Isabella'nın buyruğuyla bu seyahate çıkmaya hazırlanırken mürettebat bulmada ciddi güçlüklerle karşılaşmıştır. Durum kraliçeye bildirilmiş, o da cezaevlerindeki hükümlülerin affedilmesini, mürettebat olarak onlardan yararlanılmasını buyurmuştur. Bu sırada hal ve etvarı, durumu ve tavırları ve bilhassa sözleri cali bir dikkat birisi Kolomb, Miralay Abdurrahman Bey Kolomb'u P ile yazıyor. İçin mürettebat yazan komite katibine müracaatla kendisinin de deniz seferine katılmak arzusunda olduğunu ve fakat evvel emirde Behamenal Amiral ile görüşmek ihtiyacında olduğunu bildirmiştir. Mürettebat kayıt görevlileri Rodrigo namını taşıdığı anlaşılan bu garip adama Christophe Colomb'u görmesine gerek olmadığını söylemişler ama dinletememişlerdir. Sonunda Miralay Abdurrahman Bey'in deyişiyle belki ısrar üzerine mülakat vuku bulmuş Amiral Colomb Rodrigo ile görüştürülmüştür. Colomb ile Rodrigo'nun bu özel görüşme sırasında ne konuştukları bilinmiyor. Bu görüşmenin esrarı 1924 yılında o tarihe kadar meçhul kalmış iken Paris Kütüphane-i Millisi'nde, Paris Ulusal Kitaplığı'nda her nasılsa ele geçirilen Colomb'un anıları ile kısmen aydınlanabilmiştir. Miralay Abdurrahman Bey okurların heyecanını daha arttırmak için reklamcıların teaser dedikleri bir yönteme başvuruyor ve "Biz bu esrarı hemen bu satırlarda yazacak değiliz," diyor. Ama hemen arkasından şunu da eklemeyi ihmal etmiyor. Bu mülakattan sonra Colomb'un meçhuliyet manaları akan çehresinde beşaşet çizgileri ve sanki kendisince malum bir kıta gibi hal ve etvarında itimat asarı görülmeye başlamıştır. Gemiler denize açıldıktan sonraki günlerde esrarengiz Rodrigo'nun Ali Cengiz sünerleri yavaş yavaş ortaya çıkar. Haftalar geçtiği halde karanın görünmemesi, bu arada görülmedik dalgaların cesameti ve dehşeti iki defa isyan çıkmasına yol açar. Miralay Abdurrahman Bey, Rodrigo'nun bu isyanlara katılmak şöyle dursun, tam tersine çok kesin bir dille karanın yakında görüleceğini söylediğini bildiriyor. Bu arada seferin 65. gününe gelinmiştir. O gün nihayet karanın göründüğü konusunda işaret verilmiş, mürettebat Ulu Tanrı'ya hamdü senalar ederken Rodrigo ortaya çıkarak görünenin kara olmadığını söylemiştir. Elbette Rodrigo'nun iddiası doğru çıkmış ve görünenin kara değil, siyah bir bulut parçası olduğu anlaşılmıştır. Bravo Rodrigo. Ama neyleyelim ki iki ayı aşkın bir süredir sefer halinde olan gemilerde, bu arada amiral sefinesinde müthiş bir isyan zuhur eder. Colomb mürettebatı yetiştirmek isterse de gemiciler ona taşlar ve ağaçlarla saldırırlar. Colomb, endişeli ve mütereddit, ne yapacağını kara kara düşünmek üzere kamerasına çekilmişken Rodrigo, güneşten irtifa aldıktan sonra amiralın yanına gider. 20 dakika sonra Colomb, Miralay Abdurrahman Bey'in ifadesiyle, kendine güvenen bir yüzle mürettebata karanın 3 gün sonra görüneceğini müjdeler. Haydi bir tahminde bulunun bakalım. Evet haklısınız. Kara, Colomb'un müjdelediği gibi tas tamam 3 gün sonra görünmüştür. Ve elbette karayı ilk gören de Rodrigo'dan başkası değildir. Gel gelelim Colomb, karayı ilk görene verilmesi vaat edilmiş olan 10 bin altını Rodrigo'ya vermemiştir. Miralay Abdurrahman Bey'in bu işe fena halde içerlediği anlaşılıyor. İsyan müşkülatından kurtardığından ve tarih sayfalarına yeni dünya kâşifliğini kazandırdığından dolayı Christophe Colomb, Rodrigo'ya yalnız hükümdarların mükafatını değil, aynı zamanda kendi parasından bile vermek lazım gelirken bunlardan çekinmesini bir türlü tarihler halledememişler ve Colomb hasis bir zat olmadığına göre neden dolayı bu küçüklüğü irtikap ettiğini akıl erdirememişlerdir. Peki şimdi soralım, Christophe Colomb bu mükafatı niçin Rodrigo'ya vermedi? Miralay Abdurrahman Bey bu sorunun yanıtının Fransız Kaptan Carcot'un 1928 yılında yayınlanan Christophe Colomb Vuparum Marin, bir denizci gözüyle Christophe Colomb adlı kitabında verildiğini bildiriyor bize. Carcot'a göre Colomb Rodrigo için bu zat adi bir tayfa olmayıp Müslüman bahriyesine mensup idi. Gizli din ve nam taşıyordu. Buna benden başka kimse vakıf değildi. Binaenaleyh, yeni dünya keşfi şerefini resmen bir Müslümana vermek istemediğimden mev'ud, vaat edilmiş, mükafatı kendisine teslim etmedim demiştir. Diyelim ki Rodrigo gizli bir din taşıyan bir Müslümandı. Kabul de Türk olduğu nereden belli peki? Miralay Abdurrahman Bey buraya kadar belki de doğru yanları olabileceğini düşündüğümüz açıklamalarına bu defa akıllara seza bir yenisini ekliyor. Bakınız şöyle. İspanyol donanmasının ilk defa yanaştığı adaya Colomb San Salvador adını vermiştir. Ama adının yerlileri San Salvador yerine Guanahani adını kullanmaktadırlar. Tarihçi Harris ise bu adın Guan ve Hani anlamına gelen iki sözcükten oluştuğunu öne sürmektedir. Ona göre amiral gemisinde Rodrigo'nun bazı arkadaşları da vardır ve bunlardan birinin adı da Yuvan'dır. Yohan, Johannes. Kara ilk defa göründüğünde bu arkadaşlarından biri direkte bulunan Yuvan'a Türkçe olarak Yuvan kara nerede hani demiş. Doğallıkla bu sözlerden bir şey anlamayan İspanyollar da adaya Guvan, Yuvan, Hani denildiğini sanarak bu adı San Salvador yerine kullanmaya başlamışlardır. Miralay Abdurrahman Bey yazısını şöyle bitiriyor. Muhakkak olan bir şey varsa o da Amerika keşfinde Kolomba Türk zabitleri Sureti Katiye'de rehberlik etmişlerdir. Makalemizde ismi çok geçen Rodrigo, işte bu cesur adamların başları ve belki de gemi süvarisidir. Fakat teessüfle itiraf ederiz ki, bugün ne Rodrigo'nun asıl adını ve ne de Amerika'ya düşen Türk gemisinin ismini yazmaktan çok uzak bulunuyoruz. Bu makalenin yazıldığı tarih 1934 yılıdır ve okullarda yavaş yavaş tahtalara göç yolları haritaları asılmaya, Ankara köylerinde antropometri çalışmaları yapılmaya başlanmış, ilk insanın Türk olduğu ispatlanmış, elektrik sözcüğünün yaltırıktan geldiği gözler önüne serilmiştir. Elbette Amerika'da Türkler tarafından keşfedilecek San Salvador'un asıl adı Yuvan Hani olduğu kanıtlanacaktır. Burada insanın aklına bir soru geliyor. Sakın Rodrigo hazır Amerika'ya ayak basmışken bir koşu Niagara şelalelerine kadar gitmiş ve ne yaygara diyerek şelaleye de bu adı vermiş olmasın. Mismina'nın Çayhanesi. Özcan Yurdalan. Özcan Yurdalan 1955 yılında Adana'da doğan Yurdalan, 1977 yılında AFSAT kurucuları arasında yer aldı. Fotoğraf dergisinin yazı kurulunda çalıştı, kişisel karma ve temalı grup sergilerinde fotoğrafları yer aldı. Söyleşiler ve dia gösterileri yaptı. Gazete ve dergilere gezi yazıları ve fotoğraf yazıları yazan Yurdalan'ın Namest ve Fas'ta Yolculuk adlı iki gezi kitabı bulunmaktadır. Hindistan-Nepal Yollarında adlı CD-ROM'unu yayımladı ve TRT'de yayınlanan Uzaklara Yolculuk adlı 5 bölümlük belgeselin senaryosunu yazdı. Karayoluyla yaptığı uzun yolculukları anlattığı seyahatnamesi yayına hazırlanıyor. Diwali bayramı yeni bitmişti. Geceler boyunca kandiller, adak mumları, çatapatlar, çalgılar, şenlikler arasında gelmiştik. Yol boyundaki çayhanelerin, seyyar satıcıların, dükkanların, irili ufaklı tapınakların önünde şimdi bolca kandil kırıkları, eriyip akmış, sağa sola bulaşmış parafinler, çatapatlardan, füzelerden, kız kaçıranlardan arta kalmış barut yanıkları vardı. Üçüncü gecedir yoldaydık. Köylerden geçerken Diwali eğlencelerine doyamamış haylazlar tüketemedikleri atomlarını bizim arabanın önünde patlatmaya devam ediyorlardı. Bildikleri otobüslere benzemeyen, camı penceresi sıkı sıkı kapalı, üstünde iyice sarılmış bagajdan başka ne insan ne tavuk bulunan yabancı sarı otobüsü uzaktan görür görmez, çocukların giriştikleri sinsi hazırlık kısa sürede tamamlanıyor ve tam biz geçerken ya altımızda ya az ötemizde ya ön camın tam ortasında gümbürtülü şimşekler çaktırıyorlardı. Bizim cephanemiz tükenmişti. Yol kıyısındaki tezgahlardan aldığımız maytaplar, fişekler iki kez ikmal yaptığımız halde yetmemişti, karşılık veremiyorduk. Katlanmaktan başka çare kalmamıştı, zaten alışmıştık, sabaha Delhi'de olacaktık. Geçtiğimiz son köyden beri karanlık içinde yol alıyorduk. Bu yollarda hiç alışık olmadığımız kadar uzun sürmüştü ıssızlık. Çoktandır ne bir yerleşim, ne bir çayhane, ne bir araba. Öylece boş, sessiz, dümdüz uzayıp giden bir yol. Oysa bu yollarda adım başı bir köye, bir çayhaneye ya da tamirhanelerin çıplak ampulleriyle aydınlanmış bir yol çatıya düşersiniz. Hindistan sizi asla tenhada bırakmaz ama gidiyorduk işte ve ortalık tenhaydı. Gece yarısını henüz geçmiştik. Sarı otobüste 10 kişiydik. 2 kişi dışında herkes arkadaki ranzalarda uyuyordu. Çevrede bizim motorun sesinden başka bir ses, bizim farların ışığından başka bir aydınlık olmadığını neden sonra fark ettim. İşte o sırada sağ tarafımızda göründü. Yandaki camda bir anda belirdi. Birkaç Diwali kandiliyle aydınlanmış çardağın altındaydı. Uzaktı, yalnızdı. Frene bastım. Nasıl olduysa bizim duraklamamızı beklermiş gibi sağ tarafımızdan peş peşe kamyonlar geçmeye başladı. Oysa 2 saniye öncesine kadar dikiz aynasında tek bir ışık yoktu. Onu ilk gördüğüm andaki hali olduğu gibi hafızamda duruyor. Tahtadan geniş bir kerevetin köşesine bağdaş kurmuş, sırtını aynalı bir mindere dayamıştı. Kamyonlar havalı kornalarını kökleyerek hala yanımızdan geçiyordu. Bağdaş kurduğu yerde hiç kıpırdamıyordu ve bizden başka hiç kimse onu görmüyordu sanki. Kamyonlar tamponlarından sarkıtılmış yüzlerce zinciri şakırdatarak geçiyordu. Kandillerin ışığı siyah iri gözlerinde şaşırtıcı yansımalar çaktırıyor ve ayak bileklerindeki halhalları aydınlatıyordu. Kamyonlar egzozlarından sis bulutları salarak geçiyordu. Kuzguni siyah saçları sim işlentili erguvan bir şalın altından taşmıştı. Kamyonlar soluk almadan geçiyordu, sanki eflatuna çalan sürmeleri vardı. Kamyonlar yorgun şoförleri sarsılarak geçiyordu, sarısını özenle kuşanmıştı belli ki ve gecenin bu geç vaktinde biraz dağılmış görünse de gözden kaçmayan bir titizlik seziliyordu duruşunda. Kamyonlar rüzgarlarıyla bizim otobüsü sarsarak geçiyordu, nefis bir kıvrımla bükülmüş dizlerinin dibinde küçük tahta bir sandık vardı. Bir zamanlar nefti yeşile boyanmış ama sökülen boyalar yerini insan teniyle temas eden tahta rengine bırakmıştı. Kamyonlar rengarenk kasalarından taşan yüklerle bizim pencerelere sürtünerek geçiyordu. Parmakları, kulakları, bilekleri küçük ışıltılarla doluydu. Kamyonlardan fırsat kaldıkça ve yolun karşısındaki kandillerin ışığı egzoz bulutlarından sıyrıldıkça, palmiye yapraklarıyla örtülü çayhane çardağının altında halı serili geniş bir ahşap kerevete bağdaş kurmuş dimdik oturan kadın siyahiydi, doğuluydu, geceye müthiş yakışıyordu. Kadını bu kadar yakından ve ayrıntılarıyla otobüsün içindeyken mi gördüm, yoksa kamyonların geçişi başladığı gibi bir anda kesildikten sonra arabayı sağa, çayhanenin az ötesine çekip kerevette yanına oturduktan sonra uzun uzun seyrederken mi aklıma yerleşti, tam bilemiyorum. Adı Miss Mina'ydı. Yol kıyısındaki çayhaneyi işletiyordu. Sırım gibi kocası ve iki erkek kardeşi Miss Mina'nın talimatlarına uyarak çay hazırlıyor, çapati pişiriyor, sabah için havuç patates soyuyorlardı. Yol kıyısındaki bu çayhanelerde hangi saat olursa olsun sütlü zencefilli Hint çayı ile birlikte buraların asli yemeği mercimek çorbası, dal ve haşlanmış pirinç bat, hiç ikirciklenmeden söyleyeceğiniz gibi dal bat, isteyip karnınızı doyurursunuz. Dalbat'ın yanında tandırda pişmiş çapati ekmeği de olursa tadından yenmez. Yalnız buralarda yemek önünüze konduğunda çatal kaşık istemeyin tuhaf karşılanır. Sağ elinizin üç parmağı varken haşlanmış pirinci parmaklarınızla toparlayıp avucunuzun içinde tek lokmalık hamur haline getirdikten sonra kıvamlı mercimek çorbasına daldırıp ağzınıza atmak varken dudaklarınızla bu lezzetli lokma arasına o tuhaf metal parçasını sokmanın ne gereği var anlaşılmaz. Çayı pişirdikleri ocak kerpiçle örülüp toprakla sıvanmış mutfak tezgahının üstündeydi. Modern mutfakların tezgah altı ocak fırın düzeni bu yol kıyısı çayhanelerde de aynen uygulanır. Çoğunda sütlü çayın yanında birkaç çeşit yemek ve mutlaka pilav bulunur. Toprak tezgahın en uygun yerine açılan deliklerden birinde tencere, diğerinde çay kaynar. Üçüncü delik, çapati pişirmek için tandır olarak kullanılır. Deliklerin altında odun, saman, çöp, dal, yaprak ne bulurlarsa yakarlar. Bu üç delikli ocağın yanına çayhanenin kapasitesine göre tencereler, tabak, çanaklar dizilir, çay servisi de buradan yapılır. Miss Mina'nın çayhanesinde servisi patateslerin başından kalkan yakışıklı koca yapıyordu ama bütün gözler tahtın köşesinde oturan Esmer Sultan'daydı. Miss Mina bağdaş kurduğu ahşap tahtın köşesinden küçük çayhaneyi belli belirsiz jestler ve mimiklerle bir prenses edasıyla yönetiyordu. Çayhanede çalışan üç kişi yerli bir dil konuşuyorlardı kendi aralarında alçak sesle ve gerektiği kadar. Üç erkek kayıtsız şartsız bir teslimiyet içindeydi. Miss Mina'ya çoktan biat etmiş, huzur ermişlerdi. Sultanın dizleri dibinde, sulanıp süpürülmekten sertleşmiş toprak zeminde, çıplak ayaklarıyla küçük adımlar atarak oraya buraya gidip geliyorlardı. Sabah kahvaltısı için ekmeğimiz bitmişti. 40 çapati ısmarlamıştık, onun hamurunu karıyor, çay kaynatıyorlardı. Sükunet içindelerdi. Bizim otobüste yatanlar çoktandır sallantısız ortamda uyumayı unuttukları için uyanmış, birer ikişer açık havaya çıkmaya başlamışlardı. Ayakları toprağa basar basmaz önce yandaki tarlaya gidip işiyor, sonra doğruca Miss Mina'nın dizleri dibine oturup çay beklemeye başlıyorlardı. Sapa bir yoldaydık ve çayhanedekiler muhtemelen ilk kez bu kadar çok yabancıyı bir arada ve yakından görüyorlardı. Bir şaşkınlık ifadesi ya da garipseme yoktu hallerinde. Her geceki kamyonculardık sanki onlar için. Birkaç kamyoncu daha yanaştı bizim arkamızdan, birer çay içip gittiler. Giderken hesabı Mismine'ye ödediler. Sultan aldığı parayı dizi dibindeki hazine sandığının kapağını hafifçe aralayarak içine bıraktı. Sandığın ön yüzünde irili ufaklı birkaç çekmece, yan tarafında işlentili pirinç kulplar vardı. Kandillerin ışığı ağırlaşmıştı. Küçük sandık da ağır masif duruşuyla ve Mismina'nın dizleri dibindeki yeriyle iyice esrarengiz görünüyordu. Çayhanede Mismina'nın tahtı ile mutfak tezgahı arasında bambu çerçeveye kenevir ipler gerilerek yapılmış, yorgun kamyoncular birkaç saat kestirip tazelensinler diye yan yana dizilmiş bir sıra somya, gelişi güzel çakılmış 3 salaş masa ve sert plastik sandalyeler yanında en göz alıcı eşya bu sandıktı. Mismina ile kocasının hiç kuşkusuz en değerli servetleri. Gerçi sultan da müthiş süslüydü. Sol kulağında bir sıra altın halka, sağ kulağında kırmızı taşlı, iri ve sallantılı bir tek küpe vardı. Küpenin ucundaki gümüş püsküller omzuna kadar iniyordu. Simli başörtüsünü boynundan aşağı koyvermişti. Sarısının altına giydiği dar bluz bereketli göğüslerini kuşatırken gergin göbeğini açıkta bırakmıştı. Ayak bilekleri yine halhallar, ayak parmakları yüzüklerle doluydu. Hepsinin farkındaydı. Kostümünü ve takılarını dişiliği gibi şahane taşıyordu. Bizim tayfadan kadın arkadaşlarımızın giyin kuşamlarına, duruş davranışlarına bakışındaki anlamı daha sonra arkadaşlarımızın bizzat kendileri itiraf etti. Biraz şaşkınlık ve garipsemeyle karışık bir ünlemdi Mismina'nın kadın arkadaşlarımız hakkındaki fikri. Vah vah! Eğer ortak bir dili konuşuyor olsaydık, el kol hareketleri ve bir iki kırık kelime dışında sözle de iletişim kurabilseydik, kim bilir neler sorup anlatırdı. Belki de bütün bir ömür geçirecekleri bu küçük işletmede hemen arka tarafta hasırla bölünmüş oda gibi bir yerde yatıp kalkıyorlardı. Bunu anlamıştık. 3 çocuğu vardı, arkadaki bölmede uyuyorlardı. Tahtanın yanındaki Kalasa dergilerinden kesilmiş, sinema yıldızlarının fotoğraflarını asmıştı. Hepsinin arasına da küçük bir ayna. Divali kınaları ellerini daha da güzelleştirmişti. Kandiller indikçe çayhanenin ve Mismina'nın büyüsü koyulaşıyordu. Yola çıkma vaktiydi. Çapatiler pişmişti. Hesap ödenirken sandık bu kez aralanmadı. Kapak tamamen açıldı. Hafifçe itilerek önümüze sürüldü. Mismina hazinesini sunuyordu. Merakımızı arsız bakışlarımızdan anlamıştı. Alın bakın, ne varsa işte bu diyordu. Baktık. Bu küçük sandık, çekmeceleri, katları, gizli bölmeleriyle bir dükkan, bir ev, bir tuvalet masası ve kasaydı. İçinde bir dikiş iğnesiyle birkaç renk iplik, kamyonlar için yedek far ampulü ve iki boy sigorta, Mismina'nın diğer takılarıyla birlikte sürmeler, kınalar ve paralar. Her şey sanki bir ömür bu küçücük sandığın içindeydi ve bu çayhanedeki 7 kişinin hayatı gibi o da Mismina'nın dizleri dibinde duruyordu. Biraz daha kalırsak biz de oranın bir parçası olacaktık, yola koyulmalıydık. Arabaya binerken son bir kez göz attım geriye, her şey yerli yerinde gibi görünüyordu. Ancak hangi arada geldiyse elektrikler gelmiş, kandillerin ışığı yerini renkli beyaz neon çiğliğine bırakmıştı. Gözlerim Mismina'yı aradı, tahtında yoktu. Arkamızdan kalkmış, yan taraftaki tarlaya işemeye oturmuştu. Kontağı çevirdim. Yol yine tenhaydı. Sola geçip devam ettik. Sayfa no 516. Kitabın sonu. 12 Nisan 2001.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 2546. 0212 417 1925. Körler Bölümü @ibb.gov.tr